Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve Kuzey Kıbrıs seçimlerinin ikinci tur sonuçları netleşti, belli oldu, kesinleşti denebilir. Ve konuğum, değerli meslektaşım Hasan Kahvecioğlu Lefkoşa'dan. Merhaba Hasan.
Merhabalar, kolay gelsin. Kıbrıs'tan sevgiler, saygılar.
Evet, şimdi sonuçlar bir anlamda beklenmedik, şaşırtıcı denebilir. Son durumu ve sayıları değerlendirerek başlayalım. Bu rakamlar üzerinden konuşalım.
İkinci tur 738 sandıkta 6 ilçede yer alan seçimle gerçekleşti, biliyorsun sevgili Yavuz. Katılım oranı birinci turda %58'lerdeydi. Büyük bir patlama oldu katılma oranında. %67.30'a yükseldi. Bu bir hafta içerisinde büyük bir operasyon sayılır bu. Çünkü ciddi bir katılım artışı sağlandı. %51.74 ile 67.385 oy alarak Mustafa Başbakan Ersin Tatar, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. %48.26 oy alan, yani 62.858 oyla da halen cumhurbaşkanı görevinde bulunan Mustafa Akıncı o oyla seçimi kaybetmiş oldu. Arada 4.500 dolayında bir oy farkı var. Birinci turda bu oy farkı 2.800 dolayındaydı. Demek ki yeni katılımlarla 2.800-4.500'e kadar çıktı. Hı hı. Seçimin en dikkat çekici yanı, benim açımdan en çok dikkat çeken yanı, sandık bazında yaptığım incelemede ve ilçeler bazında da yaptığım incelemede ortada çok net bir bölünme var. Yani Kıbrıs'ın kuzeyi artık neredeyse ikiye bölünmüş durumda olacak. Bundan sonraki siyasetimizi bu bölünmenin, bu ayrışmanın çok ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum.
Çünkü uzun zamandır en büyük endişe konusu bu bölünme meselesiydi. Aynen. Olmadı deniyordu, olamaz deniyordu ama senin yorumuna göre bu artık gerçekleşmiş bir hakikat halinde karşımızda duruyor.
Aynen öyle. Çünkü özellikle birinci turla ikinci tur arasında bütün yapılan propagandada başbakan dahil, yani bugün cumhurbaşkanı seçilen kişi de dahil olmak üzere
Ersin Tatar,
temel Ersin Tatar temel politikalarını Türkiye'yi sevenler ve sevmeyenler olarak ayrıştırmışlardı. Avrupa Birliği'ne daha yakın, Rumlara daha yakın şeklinde nitelendirmeler yapıyorlardı Sayın Akıncı'ya ve onu destekleyenlere ve onu destekleyen partilere. Biliyorsun Sayın Akıncı bağımsız ve tarafsız bir cumhurbaşkanlığı süreci geçirdi. Öyle de aday oldu. Halkın adayıydı. Yani onu destekleyen ciddi anlamda özellikle birinci turda örgütlü bir siyasal parti bile yoktu doğru dürüst. Ve aldığı bütün oylar da halkın, Kıbrıs Türk halkının, yani ne bileyim, ana sütü gibi helal oyları sayılmalıdır benim kendi değerlendirmeme göre. Çünkü burada sahada bunu incelediğin zaman bu çok somut biçimde görülüyor. Kendiliğinden, iradesine sahip çıkan insanların gidip verdiği oylar bunlar. Ama öte taraftan da görüyorsun ki 80 milyonluk bir ülkenin buradaki Türkiye Büyükelçiliği seçim karargahı halinde kullanıldı. Buradaki Büyükelçilik mensupları aylardan beri köylerde özellikle Türkiye'li seçmen üzerinde ciddi anlamda baskılar kurdular. Bu konuda çok şikayetçi olanlar, eli mahkumdur diyenler da oldu. Tatsız bir durumdu. Özellikle Maraş gibi bir büyük projeyi dünyaya rezil olmayı da kabul ederek Birleşmiş Milletler'in bu konuda aleyhimize karar almasını da göze alarak Sayın Erdoğan bunu bir koz olarak, bir seçim kozu olarak kullanmayı denedi. Sayın Ersin Tatar'la birlikte bunu yaptılar. Bu süreç içerisinde işte Türkiye'den gelen suyun arızası giderildi diye büyük bir kampanya yaptılar. Oysa o suyunun arızası tam 11 ayda giderildi. Hı hı. İki tane boruyu 11 ayda taktılar ve Kıbrıs'ta çoğu bilmez bunu. Son iki ay korkunç bir susuzluk vardı ve insanlar evlerinde kullanacak su bulamıyorlardı. Tankerlerle su taşınıyordu. Çok korkunç bir şey yaşamıştı Kıbrıs'ta. Bu da seçime denk gelmişti. Bunun yanında evet. pandemi hastanesi yapıldı 2 ay içinde. 7-8 ayda yapılmayan pandemi hastanesi apar topar 2 ay içinde yapıldı. Hemen bayraklar kondu pandemi hastanesine ve açılışı yapıldı. Buna benzer hem parasal hem biraz da aşağılayıcı girişimler yaptı TC ve TC Büyükelçiliği.
Evet.
Bu süreçte dikkati çeken en önemli olay Sayın Akıncı'nın bir televizyon programında aldığı tehditle ilgili bir açıklamaydı. O seçimin sonuna doğru patlak verdi ve biraz da istem dışı kendisi açıklamak zorunda kalmıştı. Ama ne yazıktır ki onun bir yansıması oldu. Sayın Akıncı bunu duyduğu zaman bu kendisine direktman adaylıktan çekil dendiği zaman ki geçmişte Kıbrıslı Türk liderlere bu tür baskılar yapıldı adaylıktan çekil. Doktor Fazıl Küçük'e bile direktman ama o zaman askerler söylüyordu çekil. Şimdi evet. sivil idare söyledi bunu. Aradaki fark budur. Sayın Akıncı bu teklifi aldıktan sonra bu tehdidi aldıktan sonra Sayın Büyükelçiyi makamına çağırdı ve biliyorsun TC Büyükelçisi, Lefkoşa'daki TC Büyükelçisi Sayın Akıncı'nın davetine icabet etmedi.
Etmedi.
Yani ipler böylesine koptu Lefkoşa'da AKP ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında. Bunu böyle konumlandırmak lazım. Zaten birçok programda da görüyorum. Esas savaşın Sayın Erdoğan'la Sayın Akıncı arasında geçtiği şeklindeki değerlendirmeler oldu.
Akıncı'nın rakibi bir anlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı demek istiyorsun.
Çünkü bütün gücüyle, parasal gücüyle de birçok örnekler verdik. Senin programda da açıkladık sanırım.
Ama yani bir hafta içinde parasal yani vanalar daha mı çok açıldı? Seçmene daha mı fazla?
Seçmene yönelik birebir elimizde çok detaylı bilgiler, şikayetler var. Çok geniş, kalın bir dosya var. Ama Sayın Akıncı bunları bilmiyorum açıklayacak mı daha sonraki zamanlarda. Herhalde açıklaması gerekecek. Çünkü Sayın Akıncı biliyorsun aldığı ölüm tehditlerini içeren, 1000 adet ölüm tehdidini içeren bir dosyayı TC Büyükelçiliği'ne verdi. Ve işlem yapılmasını istedi ve TC Büyükelçiliği Türkiye'deki başsavcılıklar hiçbirisi bu konuda bir adım atmadı. Ve somut delillerle hatta bazılarının fotoğrafları, bazılarının işte nasıl öldüreceklerine ilişkin anlattımları var o şeylerde, tehdit mektuplarında ya da telefon kayıtlarında. Bunların hiçbirisi yerine getirilmedi. Böyle bir ortamda yapıldı seçim. Son derecede öte yandan da aslında asimetrik bir durum da vardı taraflar arasında. Onu da söylemek lazım. Bir tarafta 20 kişilik AKP ekibi bütün propagandayı yönetti. Türkiye'den getirilen özel anket şirketleri burada doğrudan medyayı da kullanarak sürekli olarak algı operasyonları yaptılar.
Manipülatif bir yayıncılık oldu yani.
Esasen belki senin benim gibi insanlar ya da medya ile ilgilenenler en çok bunun üzerinde durmalıdırlar. Çünkü Türkiye medyasında çok korkunç şekilde bir manipülatif yayın seferberliği yapıldı. Özellikle ATV'nin yayınları, işte haritalar yayınladılar, sahte haritalar çizdiler, ekranlardan Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ihanetle suçladılar.
Karaladılar.
AKP'nin milletvekilleri buraya geldi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri buraya geldi. Bu milletvekilleri köyleri gezerken fotoğraflandılar. Köy muhtarlarıyla gidip söyleşiler yapıldı. Medyada yer aldı. İtiraflarda bulundular. Böyle şeyler yaşandı burada. AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi fiilen burada sahada çalıştı.
İşte en önemlisi benim anladığım yani burada senin de az önce anlattığın gibi son bir hafta içerisinde seçmenlerin bir kesiminin parayla tabir caizse tırnak içinde satın alındı. Çünkü bu katılım oranının yüksekliği biraz ben anladım yine senin söylediğinden anladığım doğruysa katılım oranındaki artış yani %67'ye çıkan oran biraz bu şekilde de açıklanabilir diyorsun. Bir de tabii asıl önemlisi Akıncı'nın elinde bu konuda somut verilere dayalı bir dosyada bulunuyor. Belki medya, Kuzey Kıbrıs medyası bunu yakında yayınlar, açıklar diyorsun.
Dilerim ama buradaki medyada da ne yazık ki bu süreçte Türkiye'deki gibi, aynen Türkiye'deki gibi bir yandaş medya oluşturuldu. Hı hı. Ve Sayın Akıncı ekranlara çok fazla çıkartılmadı. Yani o bakımdan da çok ilgi çekici bir seçim oldu. Ekranlarda ya da devletin televizyonunda ya da özel medyada Sayın Akıncı diyelim ki Rüstem Tatar'ın belki onda biri kadar görünebildi.
Ersin Tatar'ın.
Ersin Tatar karşısında onda biri kadar görünebildi. Bu tür engellerle de karşılaşıldı. Yani bırakın bir yandan ama birinci turda Sayın Akıncı'nın aldığı oyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin aldığı oy %51'i aşıyordu. Yani federal çözüm yandaşları çoğunluğa geçmişlerdi. Çoğunluğu teşkil etmişlerdi ve Sayın Akıncı'nın bir önceki seçimlerle rakamları kıyasladığınızda çok somut bir biçimde bu seçimi rahatlıkla alması gerekiyordu. Evet. Böyle de bir durum var. Çünkü Sayın Akıncı bir önceki seçimde 26'dan oyunu 60.5'a çıkarmıştı. Sayın Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Derivşeroğlu 28'inden ancak 38'e kadar çıkarabilmişti. Şimdi Sayın Ersin Tatar'ın aday olmayıp da Sayın Derivşeroğlu'nun aday olduğu 2015 seçimlerinde sadece 10 puan artış sağlayabilen Ulusal Birlik Partisi yanına Türkiye'lilerin partisi diye nitelenen Yeniden Doğuş Partisi'ni de aldı. Onların da %5-6 civarında bir oyları var. Hı-hı. Zaten alt alta koyduğunda onların bile Sayın Ersin Tatar'a tümüyle vermedikleri anlaşılıyor. Çünkü %6'lık bir siyasal partidir ve tamamen Türkiye'li seçmenden oluşan bir partidir ve işin kötüsü sürekli ayrımcılık dilini kullanan bir partidir. Özellikle bu dönemde Sayın Akıncı kazanmaması için elimizden her geleni yapacağız. Federasyon görüşmesini yapmayacağına ilişkin de Sayın Tatar bize söz verdi şeklinde açıklaması var. Hı-hı. Yani Sayın Tatar'a destek vermelerinin şartı buydu. Federasyon görüşmelerine oturmamak. Sayın Tatar tabii daha sonra seçimin son günlerinde masaya gideceğini ama federasyon konuşmayacağını söylemeye başladı. Biraz çünkü Kıbrıslı Türkler bir çözüm yanlısıdırlar. Kendi partisi de öyledir. O nedenle bunları söylemek zorunda kaldı. Ama peki, az önce söylemiştim. İki yere dikkat çekmemiz gerekiyor.
Nedir?
Biri Mausa. Mausa'nın bir bölümünde Türkiye'den getirilen ve yerleştirilen özellikle Maraş etrafında Türkiye'den getirilip zamanında yerleştirilen göçmenler dediğimiz iki pasaportlu ya da iki kimlikli TC'den gelen nüfus var. Yine İskele ilçesinde ki bu Karpaz'ı teşkil ediyor. Karpaz'da da yine bütünüyle hemen hemen orada Türkiye'den getirilip yerleştirilen bir nüfus var. Bu ikisinin rakamları çok dikkat çekicidir. Mausa'da Sayın Tatar %58, Sayın Akıncı %41 oy aldı. Büyük bir fark attı Sayın Tatar. İskele'ye gidecek olursak %70 oy aldı Sayın Tatar İskele'den. Akıncı da Sayın %30 oy aldı. Öteki taraftan Sayın Akıncı Lefkoşa'da %56-58 oyla büyük fark yaptı Sayın Tatar'a. Yani Kıbrıslıların çoğunlukta oldukları bölge olan Lefkoşa daha bu somut biçimde ortaya çıktı. Hem Lefkoşa'da hem Güzelyurt'ta hem Lefke'de Akıncı çoğunluğu sağlarken Mausa ve İskele'nin bu şekilde açık ara Sayın Tatar'ın desteklenmesi ve somut bir biçimde hangi nüfustan desteklendiği de belli olduğuna göre az önce de söylediğim gibi büyük bir bölünme söz konusu
peki
olacak.
Peki Hasan, bu bölünme neyle ne arasında? Yani Türkiye ile birleşelim yanlılarıyla biz Kıbrıs Türkleriyiz ve federal çözüm için ya da barış çözümü için devam etmeliyiz diyenler arasında mı? Ya da yerli, yani hakiki Kıbrıs Türkleri ile sonradan yerleşenler arasında mı? Nedir bu? Yani bu bölünme tam olarak nasıl anlamalıyız bunu?
Yani şimdi Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu birinci turda da ortaya çıktı. Federal bir çözümü, iki toplumlu, iki bölgeli ve iki siyasal eşit devlete dayalı bir çözümü arzu ettiklerini sandıklarda verdikleri oylarla gösterdiler. Bu çok somut bir biçimde biliniyor. Zaten %65 oranında da biliyorsun anlam planlar destekte bulunmuştu Kıbrıslı Türkler. O zaman daha Türkiye nüfusu azdı. Evet. Ama şimdi 2015'ten bu tarafa vatandaş yapılanların sayısı bile 30 binlerin üzerinde. Yani hatta son güne kadar yeni vatandaşlar yapıldı ve bu yeni yapılan vatandaşlar da oy kullandılar. Örneğin mahkemede vatandaşlıkları iptal edilen yüzlerce TC'li müracaat sahibi vardı. Seçime 2 gün kala mahkeme kararı iptal edildi ve bu insanların oy vermeleri sağlandı. Yani bana bir liste sun, ne gibi seçimlere aykırı işler yapıldı dersen çok uzun bir liste çıkıyor.
Liste çıkıyor.
Ama bunların içinde en önemli yanlardan bir tanesi yeni yapılan vatandaşlıklardır. 170 binlerdeyken seçmen sayısı 2015'te 199 binlere yükseldi. Bu da yeni 20-30 bin dolayında vatandaşın listelere eklendiğini gösteriyor. Evet. Dolayısıyla
5 yılda 30 bine yakın. Evet. Evet.
Bütün bunlara baktığımız zaman ve alt alta yazdığımız zaman aslında 80 milyonluk ülkenin otokratik iktidar partisiyle 100 bin kişilik bir küçük toplum yarıştı. Evet. Yani bu müthiş bir asimetrik yarış oldu. Buna rağmen Kıbrıslı Türklerin yarısı diyelim, yine istencini bir şekilde ortaya koydu, iradesini ortaya koydu.
Bu seçim sonucuyla ilgili bir meslektaşım olarak başlık kullanman gerekiyorsa hangi başlıkla çıkartırdın gazeteni yarın?
Yani ben bunu AKP darbesi olarak nitelendiriyorum. Erdoğan'ın yaptığı darbe olarak Kıbrıs artık Türkiye'nin arka bahçesi olduğunu tescil etti diye düşünüyorum. Ve üzülüyorum, dünya açısından üzülüyorum. Sayın Guterres'in sevgili Yavuz şeyi vardı, beklentisi vardı. Barış görüşmelerine devam edilecekti. Bugünkü dış basında bunlar yer aldı. Bugünkü dış basında büyük bir ümitle Sayın Guterres, Türk tarafıyla işbirliği içinde kendi daha evvelki bir çerçevesi var, altı maddelik. Onun ilerletileceğini düşünüyordu ve Sayın Akıncı'yla da çok iyi teması vardı. Avrupa Birliği'nin yetkililerinin yine Sayın Akıncı'yla, biliyor musun daha önce söyledim mi bilmiyorum, biz korona sürecinde, pandemi sürecinde bir süre, bir ay kadar Türkiye ile de bağlantıyı kesmiştik. Tamamen içe kapanmıştık.
Evet.
Ve aramızda hiçbir şey yoktu ve Türkiye'de hiçbir şey vermemişti o gün. Ve çok kötü bir durumdaydık. Sadece bir şahsın, yani Kıbrıs'ta zengin bir şahsın küçük bir uçağıyla Ankara'ya gidiliyordu ve o uçakla ilaç alıp geliniyordu. Sadece evet. Bir tek böyle bir temasımız vardı Türkiye ile. Çünkü kendi derdindeydi ve bu anlaşılabilir evet. Bir şeydi. Ama hemen arkasından Sayın Akıncı'nın bir telefonu üzerine Avrupa Birliği'nden 5 milyon euro yardım geldi bize. Listenizi evet. Yapın, ihtiyaçlarınızı belirleyin dendi ve teknik insanların, sağlıkla ilgili otoritelerin hazırladığı liste aynen uygulandı ve o yardımlar yaptı. Ve AB tarihinde de bunun bu kadar hızlı mekanizmanın olmadığını da herkes biliyor. Dolayısıyla bizim orada, yani Cumhurbaşkanlığında dünyanın tanıdığı, saygı duyduğu, Kıbrıslı Türklerin gerçek iradesiyle seçilmiş olan birinin oturması başkadır. Ankara'daki otoritelerin seçtiği ve neredeyse onların otur Arap, kark Arap dedikleri şekilde her söyleyeceklerini yapan birinin oturması çok çok başkadır.
Evet.
Ve yine biliyorsun Rum tarafının en temel argümanı biz Türkiye ile konuşuruz. Daha bugün Rum Dışişleri Bakanı Türkiye ile konuşmaya hazırım diye açıklamada bulundu. Kıbrıslı Türkleri devre dışı bırakalım. Onlar zaten irade sahibi değillerdir. Onlarla konuşmak yerine bundan sonra sizinle konuşalım. Bizimle oturun konuşun demektedir Rum tarafı. Şimdi yani. Yarın sabahtan itibaren Sayın Tatar'a bunu söylemek de mümkün olacaktır. Sen zaten biliyoruz ki Sayın Erdoğan'ın tercih ettiği, yanına çağırdığı, Ankara'ya gidip tören yaptığı ve desteklediği bir kişisin. Niye biz Erdoğan'la konuşmayalım da seninle konuşalım? Aracıya ne gerek var? Diyebilirler evet.
Peki bu, dolayısıyla şunu anlıyorum söylediğinden, yani bu seçim sonucu, seçimin Ersin Tatar'ın zaferiyle sonuçlanması aslında Güney'de Anastasiadis'i memnun edecek olan bir opsiyondu ve bu gerçekleşti.
Sevgili Yavuz, ben Anastasiadis'le Akıncı'nın masaya oturduğu andan itibaren birçok konuda Anastasiadis'i eleştirmiş biriyim. Anastasiadis öyle bir noktaya gelmişti ki ne yapayım da Akıncı'dan kurtulayım noktasına gelmişti. Ve benim hep büyük bir endişem vardı. Diyordum ki bu Anastasiadis seçimlerin arifesinde mutlaka bir şeyler yapacak ve Sayın Akıncı'dan kurtulmak isteyecek. Çünkü Sayın Anastasiadis yarın sabahtan itibaren herhalde bu gece sanırım o da kutlamalara katılmaktadır. Çünkü karşısında bütün dünyanın haklı gördüğü, BM'nin, AB'nin haklı gördüğü bir çözüm yanlısı lider oturmaktaydı. Artık yarın sabahtan itibaren karşısında iki devleti savunan, Rum tarafı ile işbirliğine karşı çıkan, federasyon görüşmem diyen, federasyon ölmüştür diyen, BM kararları safsatadır diyen yeni bir liderle oturacak. Bu Rum tarafı için harika bir fırsattır. Yani görüşmelerden kaçmadan bizi kaçırtması, Türk tarafının üstüne masayı devirmesi, ki biliyorsun 2017'de masa Türk tarafının üzerine devrilememişti. Sayın Akıncı sayesinde hem Türkiye hem Kıbrıs Türk tarafı bu masanın üzerimize devrilmesi önlenmişti. Şimdi tam tersi bir durumla karşılaşacağız. Sayın Denktaş yine biliyorsun 1997'den 2002'ye kadar iki devletliliği ve konfederasyonu şeylere taşımaya çok çalıştı. Görüşmelere taşımaya çok çalıştı. Hatta dolaylı görüşmeler yapalım, yüzünü görmek istemiyorum, KKTC'yi tanımayan Kleridis'te masaya oturmam demişti ve 3-4 yılda bunu sallamıştı ve 2 Nisan 2003'te Sayın Annan bir rapor hazırlamıştı. BM'de daha sonra o karar haline de dönüştürüldü. O kararın bir maddesinde diyordu ki görüşmelerin uzun sürmesinin nedeni federasyon konuşulduğu için değil, konuşulamadığı içindi. Ve bunun iki nedeni vardı. Biri konfederasyon tezi Türklerin, biri de iki devlet tezi. Şimdi bunlar bu tezi Sayın Çavuşoğlu'yla birlikte yeni bulmuşlar ve ezber bozacaklarmış gibi pazarlıyorlar. Evet. Oysa bu tez 1997'den beri ara sıra görüşmelere enjekte edilmek istenmiş, başarısızlıkla sonuçlanmış Sayın Denktaş'ın, rahmetli Denktaş'ın girişimlerinden ibaretti. Şimdi öyle bir noktada olacağız ve
evet, yeni bir kilitlenme noktasına doğru gidiyor işler o zaman. Evet, yani bir kilitlenme noktası. Aslında bu seçim sonucunu burada noktalayalım istersen. Gene konuşuruz yarın öbür gün biraz daha billurlaşıncaya durum. Ama bu sıcağı sıcağına şunu da söylemek mümkün. Bu seçim sonucu beklenmedik bir tabloyla, bir nevi İngilizce tabiriyle game changer, yani oyun değiştirici bir seçim sonucu. En azından bunu net olarak söylemek mümkün. Onun dışında belki şu soruyla da noktalayabiliriz. Bu seçim sonucu bir nevi ana ülkeye, yani Türkiye'ye fiili ilhak anlamına gelebilir mi? Bir, bu gidişle, yani bu değişimle, oyun değiştirici seçimle ileride bir ilhak, iltihak söz konusu daha fazla kuvvetle gündeme geliyor olabilir mi?
Vallahi bir Kıbrıslı Türk olarak, burada doğup büyümüş bir Kıbrıslı Türk olarak son yıllarda en büyük endişem budur. Ve dikkat edersen sevgili Yavuz, Türkiye'nin en büyük tepkisi, Sayın Erdoğan'ın en büyük tepkisi Akıncı'ya, ben Suriye gibi olmayacağım. Hani Suriye'nin ilhak kararıyla ilgili olarak konuşmuştu bir yabancı muhabire. Ona müthiş tepki göstermişti Sayın Erdoğan. Haddini aştın demişti. Oysa söylediği, ben Türkiye'ye ilhak edilme kararı noktasına vardığında karşı çıkacağım. Suriye sökmendi diyeyim, Suriye Cumhurbaşkanı daha önceki. Evet, evet. O Cumhurbaşkanı gibi olmayacağım. Onun yerine geçmek istemiyorum gibi bir laf etmişti ve o zaman bütün AKP yöneticileri üzerine çullanmıştı. Dolayısıyla ben o endişeyi hep taşıyorum. Bir gün sabahtan ansızdan KKTC Başbakanına telefonla atla gel deyip uçak gönderen, bir saat sonra da Maraş'ı açtım diyen bir zihniyet, bir gün sabahtan ben artık Kıbrıs'ı madem ki böyle yapıyorsunuz kendime bağlıyorum bu andan itibaren ve Mersin'e ilçe diye bağlıyorum diyemez mi? Bunu yapan zihniyet bunu da yapabilir diye düşünmekteyim.
Peki o durumda o durumda Kıbrıs'ın kadim Türkleri, laik demokrasi, çoğulculuğa inanmış, çözüme gönül vermiş yerlileri, kadim yerlileri senin gibi ne yapacaklar? Yani belki bir kısmı güneye geçmeyi de düşünebilirler bu durumda, eğer durum iyice gerginleşirse.
Yani çok üzgünüm bunu söylerken ama Kıbrıslı Türklerin önemli bir bölümü güneye yerleşmeye başladı bile. Yani bu buradaki toprağı siz işgal ettiğiniz zaman orada mutlu değilse insanlar başka bir yere giderler. Bu toprak size boş kalır. Ve siz de dönersiniz ve dersiniz ki biz stratejik niyetlerimiz bakımından oradaki coğrafyaya muhtacız. Oradaki Kıbrıslı Türklere değil. sizin buradaki meşruiyetinizin yegane nedeni, Türkiye'nin buradaki meşruiyetinin yegane nedeni burada yaşayan Türklerdir. Bu Türkleri yok ettiğiniz zaman sadece kara parçası, coğrafya parçası olarak bulunduracağınız bir yer sadece Askeriüs olur. Anladım. Bu da bir çıban başı olur. Avrupa buna ne kadar kabul gösterecek onu da bilemiyorum. Türkiye'nin başı ne kadar ağrıyacak onu da bilemiyorum. Ama bir Kıbrıslı Türk olarak çok üzülüyorum yaşananlardan. Çünkü bizim çocuklarımız ve torunlarımız bu ülkede bir de yani belki hiç konuşmadığımız başka bir şey var. Bir de yaşam tarzımızın değişmesi açısından başka tehlikeler de gündeme gelecek. Örneğin burada ilahiyat okullarının açılması gündeme gelecek. Açılmıştı da zaten birkaç tane ve bu yeni hükümet zamanında bunlar daha kolay açıldı ve çoğaldı. Camiler, evet. Minareler çoğaldı. Daha da kötüsü Sayın Ersin Tatar seçim kampanyasında biliyorsun dergah ziyareti yaptı. Evet. Dergahta dualar yapıldı ve videolar yayınlandı. Bu Kıbrıslı Türklerin tarihinde olmamış olan bir şey. Yani dergahlar ne bileyim bu tür yani yerler.
Yani dinin siyasete alet edilmesi ya alışılmamış bir şey onu yani, söylüyorsun.
Siyasal evet. İslam'dan söz ediyoruz. Siyasal evet. İslam'ın ayak sesleri bunlar. Ondan evet. Söz ediyoruz. Yalnız peki. Sevgili Yavuz kapatacaksak bir küçük noktaya ilave etmeme izin verir misin? Hayır. Tamamen konu dışıdır bu ama önümüzdeki günlerde nelerle uğraşacağımızı göstermesi bakımından önemlidir. Şimdi önümüzdeki günlerde biliyorsun Maraş açılımının bize ne gibi zararlar vereceğini daha çok göreceğiz. Çünkü artık orada mal sahipleri örgütlenmeye, dünyaya seslerini duyurmaya da başladılar. Ziyaret ediyorlar. O korkunç şehrin tabloları bütün dünyaya yayılıyor. Aleyhimize müthiş bir propaganda yapılıyor. Dolayısıyla o işin nereye varacağı şu anda çok büyük bir tehlike bizi bekliyor ama dün yaşanan yeni bir tehlikeden söz edelim. Güney Kıbrıs'ta Girne Mahkemesi adında bir mahkeme var. Biliyorsun Rumlar kuzeyden gittikten sonra hiçbir zaman Girne'nin, güzel yurdun mahkemesini, polisini, belediyesini bozmadılar. Yani güneyde şu anda Güzelyurt Belediyesi var. Ama resmi belediye o şeklindedir dünyada tanınan belediye. İşte o mahkeme, Girne Mahkemesi, bir Rum'un, mal sahibi bir Rum'un müracaatı üzerine Türkiye'yi malından ötürü, Rum'un malından ötürü 72 milyon lira, 72 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Yine biliyorsun ki Avrupa ülkesinde, bir Avrupa devletinde Avrupa Mahkemesi sayılıyor bütün Avrupa mahkemeleri ve o karar bütün Avrupa'da uygulanmak zorundadır. İşte Türkiye'nin başına yeni çoraplar örecek olan yeni bir durumdur bu. Yani İngiltere'de Türk Hava Yolları'nın uçağına el koydurabilecek bir güce erişiyor artık buradaki bu durum. Dolayısıyla bunların çözümü sadece Kıbrıs sorununu çözmekten geçer. Bunu peki. Anlamadığı için Türkiye'de önümüzde çok tehlikeli günler bizi bekliyor.
Peki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar'ın kazanmasıyla sonuçlandı. Akıncı kaybetti. Bunu değerlendirdik. Değerli meslektaşım Hasan Kahvecioğlu ile birlikte. Hasan çok teşekkürler bu analiz için.
Ben teşekkür ederim.
Durumu değerlendirmeye, incelemeye ve bir şekilde haberleştirmeye devam edeceğiz elbette. İzleyicilerimize de şimdilik hoşça kalın diyelim.
İyi günler, kolay gelsin.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.